Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin adıyla sohbetimize başlıyor. Ona sonsuz nimetleri için sonsuz kere hamd ediyoruz. Ve sevgili peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Sizlerin de üzerine Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Aziz dinleyenlerim, bugün sizlere Araf suresinin 203 ila 204. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini dinletecek, ardından sohbetimize başlayacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri. Araf suresinin 203 ila 204. ayetleri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden Rabbimiz Teala'nın ahsen-i kabul ile razı olmasını ve hasıl olan sevabın başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ervahına, ezvacı tahiratın, ehli beytin, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bil cümle şühedai İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'i tefsir edip bizlere bırakan müfessirlerimizin, sevgili peygamberimizin hadisi şeriflerini aktaran, yazan, eserler bırakan muhaddislerimizin ve yine fukahayı İslam'ın, kibar-ı evliyanın ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 203. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara bir mucize getirmediğin zaman, ötekiler gibi onu da derleyip getirseydin ya derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Bu Kur'an Rabbinizden gelen basiretlerdir. Yani kalp gözlerini açan beyanlardır. İnanan bir kavim için onlar hidayet ve rahmettir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle başlıyor. Vahiy bir müddet geciktiği zaman onlara, yani Mekkelilere, Kur'an'dan bir ayet getir veya falan ölüyü dirilt, bizimle konuşsun ve bizi davet ettiğin konularda seni doğrulasın diyerek, istedikleri gibi bir mucize getirmediğin zaman, daha önce Kur'an'dan okuduğun diğer ayetler gibi onu da derleyip getirseydin ya, yani bir şeyler uydurarak bir araya toplasaydın ya derler. Çünkü onlar Kur'an'ın tümünü bir araya toplanan düzmece, iftira olarak görüyorlardı. Bu tefsir, içtiba kelimesinin toplamak manasına göredir. Bu kelimenin aynı zamanda seçmek manası da vardır. Buna göre mana, inmesi beklenen ayeti veya gösterilmesi istenen mucizeyi diğer mühim işlerinin arasından seçip, Rabbinden isteseydin ya şeklinde olur. Onları reddetmek üzere, ey Habibim, de ki, ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Benim yaptığım ancak tabi olmaktır. Bu ayetleri uyduran ve ileri süren bir kimse değilim de buyurulmaktadır. Ve şöyle devam ediyor ayeti kerime. Bu, yani bu Kur'an, Rabbinizden gelen basiretlerdir ki kalplerin gözleri yerindedir. Hak o gözlerle görülür ve doğru onlarla idrak edilir. Ve inanan bir kavim için hidayet ve rahmettir bu ayetler. Çünkü onun nurlarından istifade ederler ve eserlerini ganimet bilirler. Ayette şöyle bir işaret vardır ki, peygamber ilahi vahye tabi olduğu gibi, veli de Rabbani ilhama tabidir. Çünkü nefislerin tezkiyesi ancak vahy ile ve ilhamla mümkün olabilir. Eğer nebi veya veli hidayete uymazsa, hevasına uymuş olur ki, böyle kimseler irşada salahiyetli olmadıkları gibi aynı zamanda hain durumuna düşerler. Hain ise nübüvvet ve velayetin sırlarına asla emin olamaz. İlim ehlinden biri şöyle anlatır. Şam civarında bir belde olan Masife'de bulunuyordum. Baktım iki adam Allah ile halvet hakkında konuşuyorlar. Oradan ayrılmak istediklerinde biri diğerine, gel şu ilmin bir semeresini görelim, sonra aleyhimize delil olmasın dedi. Diğeri, istediğin bir şeyi söyle de yapalım dedi. O da, bundan böyle yaratılmışların emeği geçen hiçbir şeyi yememeye azmettim dedi. Ben de onların peşine düşüp, ben de sizinle beraberim dedim. Onlar, bir şartla dediler. Şartınız nedir diye sordum. Beni Lukam Dağı'na çıkarıp, orada bir mağara gösterdiler bana ve dediler ki, burada ibadete devam etmelisin. Kabul ettim ve mağaraya girip ibadete koyuldum. Her gün onlardan biri yanıma uğrayıp, Allah'ın benim için takdir ettiği rızkı getiriyordu. Sonra kendi kendime şöyle dedim, ne zamana kadar burada kalacağım? İyisi mi Tarsus'a gideyim? Orada helalinden yer, insanlara ilim öğretir ve Kur'an okuturum. Nihayet oradan çıkıp Tarsus'a vardım. Tarsus'ta bir yıl kadar kaldım. Bir gün bir de baktım ki onlardan biri başıma dikilmiş şöyle diyor: "Ey falan, sen ahdine hıyanet ettin ve sözünde durmadın. Eğer bizim sabrettiğimiz gibi sen de sabretseydin, bize verilenler sana da verilirdi. Ben size ne verildi ki?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Bize üç şey verildi. Yeryüzü dürülüp tek adımla doğudan batıya gitmek, yani tayyi mekan, su üstünde yürümek ve istediğimiz zaman gözden kaybolmak. Ve gerçekten bir anda görünmez oldu. Bu kez ben size bu hali veren Allah için tekrar bana görünmez misin? Çünkü gönlümü alt üst ettin," dedim. Tekrar göründü ve "Sor," dedi. Ben de "Tekrar eski halime dönebilir miyim?" diye sordum. Cevaben bana "Heyhat, hainlere güvenilmez," diye cevap verdi. Hafız der ki: "Kimseden vefa umma. Yok eğer dinlemezsen Simurg'da kimyayı boş yere ara dur." Hikayede Allah'ın dilediği kullarına nimetini lütfettiğine işaret vardır ve Allah'a kulluk hususunda sadakatle devama dikkat çekilmektedir. Yine hikaye edilir ki Aden'de medfun olan Şeyh Cevher köleydi aslında, sonra azat edildi. Pazarlarda alışverişle uğraşır ve dervişlerin meclislerine devam eder, onlara hüsnü zan beslerdi. Kendisi ümmi idi. Yine Aden'de medfun büyük şeyh Saad Haddad'ın vefatı yaklaşınca dervişler ona "Senden sonra kim şeyh olacak?" diye sordular. O da "Ölümümden sonraki üçüncü gün dervişler bir araya toplandığında yeşil bir kuş kimin başına konarsa o olacak," buyurdu. Şeyh vefat edince dervişler kabri başında üç gün toplandılar. Üçüncü gün olup zikri ve Kur'an okumayı tamamlayınca şeyhin bahsettiği hadisenin olmasını beklemeye koyuldular. Bir de baktılar ki yeşil bir kuş gelip kabrin yakınına kondu. İleri gelen dervişlerden her biri kuşun kendi başına konmasını diliyordu. Derken kuş kanatlanıp döndü dolaştı ve Şeyh Cevher'in başına kondu. Böyle bir şeyin olacağı ne Cevher'in ne de dervişlerden birinin aklına gelmemişti. Bunun üzerine dervişler Cevher'in etrafında toplanıp onu vefat eden şeyhin zaviyesine götürmek ve onun şeyhlik makamına oturtmak istediler. Şeyh Cevher ağlamaya başladı ve "Ben şeyhliğe nasıl layık olabilirim? Ben bir çarşı pazar adamıyım. Ben dervişlerin yolunu ve adabını bilmem. Dışarıda işlerim var. Diğer insanlarla aramda bir kısım muameleler var," diyerek bu ağır görevden kaçınmak istedi. Dervişler ise "Bu semavi bir iştir. Muhakkak yapman lazım. İnanıyoruz ki Allah Teala lazım olan şeyleri sana öğretecektir," dediler. Bunun üzerine Şeyh Cevher, "O halde bana mühlet verin. Çarşıya gidip halkla olan haklarımı ödeşeyim," dedi. Ona mühlet verdiler. O da dükkanına gitti. Her hak sahibinin haklarını verdi. Sonra çarşıyı terk edip zaviyeye döndü. Dervişler de ona gereken tazim ve ilgiyi gösterdiler. Sonunda ismi gibi kendisi de Cevher oldu. Hafız der ki, "Feyiz elde edebilmek için temiz bir cevher ve yaratılış gerek. Yoksa her taş ve toprak inci ve mercana dönüşmez. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu Kur'an Rabbinizden gelen basiretlerdir ayetiyle Kur'an'ı yücelttikten sonra ardından şöyle buyurdu diyor müfessirimiz ve 204. ayetin tefsirine başlıyor. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz bu ayeti kerimeyi programımızın ikinci bölümünde ele almaya çalışalım. Şimdi bir ara verelim. Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini size ilahi olarak dinletelim. Sohbetimize kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim inşallah.
Bana zatın müyesser
Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. 204. ayette kaldığımızı ifade etmiştik, devam ediyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Müfessirimiz diyor ki, şanının yüceliğiyle ilgili hususlar zikredilen Kur'an okunduğu zaman onu kabul etmek ve gereğince amel etmek maksadıyla onu dinleyin, kulak verin. Çünkü onun sahip olduğu şerefli makam bunu zaruri kılar. Müstemi kelimesi dinleyen demektir. Onunla sami yani işiten kelimeleri arasında bir fark vardır. Müstemi kulak veren, kendini vererek duymak maksadıyla dinleyen kimsedir. Sami ise işiten yani duymak maksadıyla değil tesadüfen işiten kimsedir. Buna göre her müstemi sami'dir. Ama her sami yani işiten, kulak veren müstemi kimse değildir. Ayet-i kerime devam ediyor. Ve susun yani Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında ona gereken tazimi göstermek ve tam olarak dinlemek için susun ve bitinceye kadar gereken adabı yerine getirin. Her ikisi de susmak anlamına gelen insat ile sükût kelimeleri arasında da fark vardır. İnsat kelimesinde kulak vererek dinlemek manası vardır. Sükûtta ise bu mana yoktur. Böyle yapın ki size merhamet edilsin. Yani Kur'an'ın en yüksek semerelerinden olan rahmet-i ilahiyeyi elde edesiniz. İbni Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki, bu ayet inmeden önce Müslümanlar namazda konuşuyorlar ve bir takım ihtiyaçlarını dile getiriyorlardı. Mesela bir adam namaz kılan bir cemaatin yanına gelir ve onlara kaç rekat kıldıklarını ve geriye ne kadar kaldığını sorar, onlar da cevap verirlerdi. Allah Teala bu ayeti indirerek namaz kılarken susup okunan Kur'an'ı dinlemelerini emretmiştir. Çünkü Kur'an kıraati namazın en büyük rükunlarındandır. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu ayeti imama uyan kimsenin susması gerektiği ve imamın kıraatinin aynı zamanda imama uyanın da kıraati olduğu hükmünü çıkarmıştır. Buna göre imam ister gizli okusun, ister açıktan okusun, ona uyan kimse herhangi bir şey okumaz. Çünkü bu ayetle Allah ona iki şeyi emretmiştir. Susmak ve can kulağıyla dinlemek. İmamın gizli okuması sebebiyle dinlemek mümkün değilse bile susmak vacip olarak kalır. Ayetten bu hükmün çıkarılmasının izahı şudur. Ayette emredilen susmaktan maksat, namaz esnasında okumaktan nehyedilmeyip, konuşmaktan nehi ise de burada sebebin hususiliğine değil, lafzın umumiliğine itibar olunur. Çünkü bir kısım müfessirler, ashab-ı kiramın namazda iken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında Kur'an okumaları sebebiyle bu ayetin özellikle namazdaki kıraat hakkında indiğini söylemişlerdir. Haddadi de tefsirinde bu görüşün en doğru görüş olduğunu belirtmiştir. El-Eşbah isimli eserde şöyle denilmiştir: Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, imamın Kur'an okurken karıştırmaması için ona şefkaten muktedilerden yani imama uyanlardan kıraati kaldırmış, hatta yasaklamıştır. İbni Melek'in Şerhul Mecma adlı eserinde belirttiğine göre imama uyanın kıraati tahrimen mekruhtur ve doğru olan görüş de budur. Hazreti Ali radıyallahu anh, imamın arkasında okuyan kimse sünnete aykırı davranmıştır demiştir. Anlatıldığına göre ehli sünnetten bir grup Ebu Hanife Hazretlerine gelerek onunla imamın arkasında kıraat konusunda münazara edip onu bu fikrinden vazgeçirmek istediler. Ebu Hanife onlara, "Hepinizle birlikte münazara etmem, bu konuyu görüşmem mümkün değil. Bunun için siz münazara işini içinizden en bilgili olanınıza bırakın. Birini seçin, onunla münazara edeyim," dedi. Onlar da içlerinden birine işaret ettiler. Bunun üzerine Ebu Hanife Hazretleri, "En bilgiliniz bu mu?" dedi. "Evet," dediler. Ebu Hanife, "Peki onunla münazara etmek sizinle münazara sayılır mı?" diye sordu. "Evet," dediler. Ebu Hanife, "Şimdi ben onunla münazara etsem ve herhangi bir delille onu sustursam, sizi de susturmuş sayılır mıyım?" diye tekrar sordu. "Evet," dediler. Ebu Hanife, "Peki bu nasıl olur?" diye sordu. Onlar, "Çünkü biz onu imam olarak seçtik. Onun sözü bizim sözümüzdür," dediler. Bunun üzerine İmam Ebu Hanife Hazretleri, "İşte biz de bir adamı namaz kıldırmak üzere imam olarak seçtiğimizde onun kıraati bizim kıraatimiz yerine geçer. Çünkü o bizim adımıza da okumaktadır," dedi. Gelen kimseler Ebu Hanife'nin münazarada galip gelip kendilerini ikna ettiğini kabul ettiler. Müfessirimiz diyor ki, "Fakihler Kur'an kıraatinden maksadın düşünmek, tefekkür etmek ve gereğiyle amel etmek olduğunu söylemişlerdir. Bu ise ancak susmak ve dinlemekle hasıl olur. İşte bu yüzden imama uyan kimsenin susması vaciptir. Cuma hutbesi de bunun gibidir. Cuma hutbesi cemaate bir öğüt ve nasihat olması için konulmuş ve gereken istifadenin sağlanması gayesiyle onu dinlemek vacip olmuştur. Herkes kendi kendine hutbe okuyacak diye bir şey yoktur. Namazın diğer rükünleri kıraatten ayrılır. Onlar namazda huşuun sağlanması için konulmuşlardır. Çünkü ancak imamla birlikte rükû ve secde etmekle huşu hasıl olur. Bilesin ki ayetin zahiri, ister namazda ister namaz dışında olsun, okunan Kur'an'ı susup dinlemenin vacip olduğunu göstermektedir. Alimlerden büyük bir kısmı namaz dışında okunan Kur'an'ı dinlemenin müstehab olduğunu söylemişlerdir. Tefsirlerde böyle geçmektedir. Haddadi isimli alim ise namaz dışında Kur'an okuyan herkesi insanların susarak dinlemesinin vacip olmadığını söyler. Müfessirimiz diyor ki, Halebi isimli fakih şöyle demiştir. Fıkhi bir meseleyi yazmakta olan birinin yanında başka biri Kur'an okusa, yazmakta olanın dinlemeye imkanı olmadığı için günah, insanların kendi özel işleriyle meşgul olduğu yerlerde açıktan okuması sebebiyle Kur'an okuyana aittir. Buna göre bir adam gece vakti insanlar uyurken onları rahatsız edecek şekilde açıktan Kur'an okusa günahkar olur. El-Hülasa isimli eserde böyle geçtiğini ifade ediyor müfessirimiz. Yine bir çocuk evde Kur'an okusa, ev halkı da kendi işleriyle meşgul olsalar, eğer çocuk kıraate başlamadan onlar işlerine başlamış iseler, dinlememelerinde mazur sayılırlar. Fakat Kur'an okunmaya başlandıktan sonra başlamış iseler mazur sayılmazlar. Yine Kur'an okunmasına başlandıktan sonra fıkhi konuları okumak da bunun gibidir. Bir mekanda Kur'an okuyan tek ise oraya uğrayanların hepsi onu dinlemek mecburiyetindedirler. Eğer okuyanlar birden çoksa dinlemek zor olacağından mecburiyet de ortadan kalkar. Kur'an'ı ezberlemek için hafızların okudukları Kur'an-ı Kerim ile muhatap olan hocalarının ve onları ziyaret eden kimselerin durumu böyledir aziz dinleyenlerim. Yine müfessirimiz diyor ki, toplu olarak Kur'an okumak da mekruh sayılmıştır. Çünkü bu durumda hem dinleme hem de susma emri terk edilmiş olur. Böyle yapmakta bir beis olmadığı da söylenmiştir. Bu konuda asıl olan Halebi'nin Eşşerhul Kebir adlı eserinde izah ettiği üzere susup okunan Kur'an'ı dinlemenin farz-ı kifaye olmasıdır. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. El-Gunya adlı eserde şöyle denilmiştir. Kur'an'ı hatmedince insanların bir araya toplanıp açıktan İhlas suresini okumalarında bir beis yoktur. Fakat birisi okuyup diğerleri dinlese daha iyi olur. Fıkhi bir meseleyi yazan veya tekrar eden kimseye yanında okunan Kur'an'ı dinlemek vacip değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide geldi. Ashab-ı kiram iki farklı halka halinde oturuyorlardı. Bir halka fıkıh müzakeresiyle, diğer halka da Kur'an kıraatiyle meşgul oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıkıh müzakeresiyle meşgul olan halkaya katıldı. Eğer bu durumda Kur'an'ı dinlemek vacip olsaydı, Peygamberimiz böyle yapmazdı. Burada fıkhın ve fıkıh konularını müzakere etmenin önemine de işaret vardır. Nisab-ül İhtisab adlı eserde belirtildiğine göre, İmam Muhammed'in görüşüyle kabirlerde Kur'an okumanın caiz olduğu ifade edilmiştir. Fakat cenaze sahipleri diğer insanlarla meşgul iseler, Kur'an cehren okunmamalıdır. Çünkü başka işle meşgul olan kimselerin yanında cehren, açıktan yani sesli olarak Kur'an okumak mekruhtur. Sonra bilesin ki hutbe de bu ayetin hükmüne dahildir. Çünkü hutbede de Kur'an kıraati söz konusudur. Hatip hutbede Peygamber Efendimiz'e salavat getirse dahi cemaat dinler ve susar. Çünkü o da hutbenin bir parçasıdır. Hutbenin diğer kısımlarında nasıl davranırsak onda da öyle davranırız. Fakat hatip, ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima, ey inananlar siz de ona salatu selam getirin ayetini okuyunca, cemaat dilini hareket ettirmeden içinden salatu selam getirir. Böylece hem salavat getirip hem de susmak suretiyle her iki emri de yerine getirmiş olurlar. Minberden uzakta olup hatibi işitemeyen kimselerin durumu hakkında ihtilaf edilmiştir. En uygun olanı hutbeyi dinlemek mümkün olmasa da susma farzını yerine getirebilmek için konuşmayıp sükut etmektir. Çünkü böyle davranarak dinleyenlere benzemiş olur. Bir diğer husus da şudur. Konuştuğu zaman sesi ön saftaki insanlara ulaşıp onların hutbeyi dinlemelerine mani olabilir. Tatarhaniye adlı eserde şöyle denilmiştir diyor müfessirimiz. Hatip hutbede duaya başladığı zaman cemaatin ellerini kaldırması ve dillerini kıpırdatması caiz değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dil ile açıktan salavat getirmeleri de böyledir. Fakat onların kalben dua etmekte ve salavat getirmelerinde bir beis yoktur. Nisab-ül İhtisab'da geçtiği üzere bir iyiliği emir veya bir kötülüğü yasaklamak dahi olsa hutbe esnasında konuşulmaz. Bir kişi bir münker yani olumsuz bir hareket gördüğünde konuşmayıp eliyle yahut gözüyle işaret etse doğru olan görüşe göre bunda bir sakınca yoktur. Zira bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Cuma günü imam cemaate hitap ederken arkadaşına sus bile desen boş konuşmuş olursun. İmam Nevevi şöyle demiştir. Bu hadis hutbe esnasında her türlü konuşmayı yasaklamaktadır. Çünkü herhangi bir iyiliği emretmekle birlikte sus sözü gereksiz olursa diğer sözler öncelikli olarak gereksiz hale düşmüş olacaktır. Dolayısıyla hutbe esnasında konuşan birini sözle değil işaretle susturmak gerekir. Hadis-i şerifte geçen imam hitap ederken ifadesi konuşma yasağının sadece hutbe esnasında olduğuna işaret eder. Nitekim Şafii mezhebinin görüşü de böyledir. Ebu Hanife ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin imam minbere çıkınca artık namaz kılmak ve konuşmak olmaz hadisini delil getirerek imamın mutlak olarak minbere çıkmasıyla susmanın vacip olduğunu söylemiştir. Yine Ebu Hanife Hazretleri, imam hutbe vaktinden önce minbere çıksa ve hutbeyi bitirip namaza başlamadan önce herhangi bir ara verse, konuşmada bir beis olmadığını söylemiştir. Müfessirimiz bundan sonraki sözlerine şöyle devam ediyor. Hasılı imam minbere çıkınca insanların konuşması ve nafile namaz kılması haram olur. El-Eşbah'ta denilir ki, bir kimse nafile bir namaza başladıktan sonra imam minbere çıkarsa namazını iki rekatte bitirir. Yani bir rekat kılmışsa ona bir rekat daha ekleyerek selam verir. Nitekim El-Kafi isimli eserde de böyle denilmiştir. Eğer üçüncü rekate kalkmışsa El-İhtiyar'da belirtildiği üzere namazını dört rekatte tamamlar. Cuma'nın sünnetine başlamışsa El-Eşbah ve diğer kitaplarda geçtiği üzere namazını dört rekat olarak tamamlar. Müfessirimiz diyor ki, Et-Tevilatun Necmiye adlı eserde şöyle denilmiştir. Susmak, iyice dinlemek için, iyice dinlemek de kulaklar için şarttır. Susun emrindeki işaret şudur. Zahir kulaklarınızla dinlemek için, zahir dillerinizle susun. Batın kulaklarınızla dinlemek için de batın dillerinizle susun. Umulur ki yani böylece hakiki kulakla dinlemekle rahmete erersiniz. Hakiki kulak ise ben onun kulağı olurum da benimle işitir kutsi hadisinde bahsedilen kulaktır. Kim Kur'an'ı yaratıcısının kulağıyla dinlerse onu asıl okuyandan duymuş olur. İşte Rahman suresindeki Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti ayetlerinin sırrı budur. Mevlana Camii şöyle der diyor müfessirimiz. Kur'an'dan bir harften başka bir nasibi yoksa şaşmamalı. Çünkü kör olan güneşin sadece sıcaklığını hisseder. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Mevlamızdan sizinle yeniden buluşuncaya kadar sağlık ve afiyet içinde olmanızı niyaz ederiz. Yeni bir Ramazan-ı Şerif ayımızın öncesindeki şu günlerde Rabbimizden bu mübarek ayı en güzel şekilde karşılamayı idrak etmeyi nasip etmesini niyaz ederiz. Dünyanın çeşitli beldelerinde mazlum olan kardeşlerimizin de Ramazan-ı Şerif'e huzur ve sevinç içinde ulaşmalarını, hasreten Filistin'de, Gazze'de ve diğer İslam beldelerindeki kardeşlerimize selamet kapılarının açılmasını, onların da bu mübarek ayı huzurla karşılamalarını Yüce Mevlamızın lütfetmesini niyaz ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.